Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında birkaç haftadır Hazreti Davud Aleyhisselam'ı konuşuyoruz ve bu haftada Hazreti Davud Aleyhisselam'ın imtihan edilmesi mevzusunu konuşacağız Doktor Erhan Turan hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sefalar verdiniz, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Davud Aleyhisselam'ın daha önceki programımızda hem halife, evet, yani bir peygamber, evet, hem de devlet reisi olduğunu anlatmıştık. Dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Buradaki bazı hususları hatırlatmış olduk. Devlet reisi olan bir kişinin nasıl hareket etmesi gerektiğini, evet, işte insanların içinde olması gerektiğinden, firasetli olması gerektiğinden vesaire bahsettik. Orada birçok mevzuyu dillendirmiştik. Hazreti Davud Aleyhisselam tabii birçok imtihana maruz kaldı. Evet. Bu imtihanlardaki tavrı nasıldı? Bu imtihanları nasıl geçirdi? Neler yaptı? Nasıl sabretti? Biraz da bunu konuşmuş olacağız bugün hocam. Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu imtihana karşı Davud Aleyhisselam'ın tavrı, o imtihanı karşılayışı nasıldı?
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Cenab-ı Hak öncelikle tüm peygamberlerimizin o manevi ahvalinden bizleri nasipdar eylesin. Tabi burada Hazreti Davud Aleyhisselam'ın peygamber olması, devlet başkanı olması, yani kral, hükümdar olması onun beşer vasfını devre dışı bırakmıyor. Yani her insanda olduğu gibi peygamberlerin de imtihanları var. Bu imtihanlar işte bizim Silsiletül Enbiya'da Hazreti Peygamber'in dahil olmak üzere Nebiler Silsilesi derslerinde, hı hı, imtihanlarını görüyoruz. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın tabi yöneticilik başlı başına zaten bir imtihan. Kendisi peygamber olması hasebiyle yapması gereken tebliğ vazifeleri var. Bunlar ayrı bir imtihan. Hukuki ihtilafların karara bağlanması ve bunların takibi ayrı bir imtihan. Bir de tabii halka peygamber olması hasebiyle vaaz-ı nasihatleri olacak. Şahsi işleri olacak, ailesi ahvali olacak. Bunlar birer imtihan. Hazreti Davud Aleyhisselam bir yönetici olarak bazen bazı sorularla, suallerle karşı karşıya kalıyordu. Onlardan birisinin örneği Kur'an-ı Kerim'de de bize Sa'd suresinde ifade edilir haliyle anlatılıyor. Nasıl olduğuyla alakalı. Bir defasında tabii yine Hazreti Davud'un şöyle bir durumu vardı, onu tekrar hatırlatalım. Vaktini dörde ayırıyordu. Hı hı. Bunlardan birinci vakitte ibadetle meşgul oluyordu. İkinci vakitte hukuki ihtilaflar varsa bunlarla meşgul oluyordu. Üçüncü vakitte halka vaaz ve nasihatlerde bulunuyordu. Dördüncü vakitte de şahsi işlerini yapıyordu. Evet. Ama şahsi işlerinde ekseriye kaynaklarda onu görüyoruz. Etrafındaki insanların, hı hı, ihtiyaçlarını gideriyordu.
Biraz açabilir miyiz hocam? Yani birinci vakit, ikinci vakit, üçüncü vakit, dördüncü vakit diyoruz ama bunu güne yayıyor değil mi?
Tabii güne yayıyor. Yani, birinci vakit daha çok 24'ü seher vaktiyle başlayan vakit, hı hı, aslında. Seher vaktini de içine alan vakit. Bir de günün belli vakitlerinde ortasında Hazreti Davud Aleyhisselam'ın ibadet zamanları var. Kapıları kilitliyor. Tamamen kendisi evinde ibadete kendisini veriyor. Onun dışında başka hiçbir şeyle meşgul olmuyor.
O ibadet şekillerini bilebiliyor muyuz hocam? Var mı rivayetlerde?
Yani yine bütün peygamberlerde olduğu gibi namazdan, oruçtan bahsediliyor ama mahiyet itibariyle, hı, şekil olarak nasıl olduklarını
günümüz
çok fazla...
Günümüz namazı gibi midir değil midir bilemiyoruz.
Ben öyle zannediyorum ama bilemiyoruz. Hı, tabii. Bununla, evet, alakalı net bir bilgi yok ama secdesiyle, rükusuyla, kıyamıyla benzer bir ibadet olduğunu düşünüyorum, hı, açıkçası. Yani peygamberlerde böyle bir, hı, namazın var olduğuna inanıyorum. O benim şahsi görüşüm. Tabii buna bir delil getirecek bir kaynağımız da yok bu anlamda.
Evet.
Ama peygamberler risalette bir oldukları için muhtemelen ibadetleri de aynıdır diye düşünüyorum. Yani bizim kıldığımız namaz gibi namaz kıldıklarını, bizim tuttuğumuz gibi oruç tuttuklarını düşünüyorum. Yani Hazreti Davud Aleyhisselam'a mesela atfen, savm-ı visal diye Peygamber Efendimiz'in dikkat çektiği oruçta sahabi geldi, dedi ki ya Resulallah, ben her gün oruç tutmak istiyorum. Ne buyurursunuz dedi. O da, Efendimiz de ona, hayır buna gücün yetmez dedi. En azından belli vakitlerde tut, belli vakitlerde tutma. Gücün fazlasını yeterdiğince bari şöyle yap dedi. Bir gün tut, bir gün tutma, bir gün tut, bir gün tutma. Buna En faziletli oruç savm-ı visal, buna da Davud olur orucu. Hazreti Davud'a ait olan oruç demişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın da tuttuğu oruç vesaire peygamberlerin de tuttuğu oruç nasıl ki birbirine benziyorsa namazları da ben benzediğini düşünüyorum açıkçası. İbadetler de tabi Hazreti Davud Aleyhisselam'la sair peygamberlerin peygamber efendimizden ayrılan tarafı yeryüzünün bize mescit kılınması hali. Yani biz ibadetlerimizi temiz olan, nazif olan, necasetten arındırılmış yerlerde namazlarımızı kılabiliyoruz, ibadetlerimizi yapabiliyoruz. Yani bir mescit ya da cami şartımız yok namazda. Namazı evde de kılabiliriz, temiz olan her yerde kılabiliriz. Ama diğer peygamberlerde ibadethanede ibadet vücubiyeti var. O yüzden Hazreti Davud Aleyhisselam'ın evi bir nevi ibadethane gibiydi. Evi dediğimiz yer ibadethanenin kendisi aslında. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın mesela ibadetle meşgul olduğu bir zamanda gelen işler tabi kapı kapalı olduğu için ilgilenmediği işlerdi. Ancak burada bir zaruret vardı, onu biraz sonra söyleyeceğiz ama ikinci vakitte hukuki ihtilaflar dediği, işte daha çok idarede bulunduğu zamanda kendisine getirilen, kanun gerektiren ya da hüküm verilmesi gereken hallerdi. Hazreti Davud Aleyhisselam şeriatta Hazreti Musa Aleyhisselam'a, yani Tevrat'a bağlı olan peygamberdi. Ve o hukuki ihtilafları da genelde oradan karara bağlardı. Üçüncü vakitte halkına vaaz-ı nasihatte bulunurdu. Bu da yine bazen halkı uyarılması gereken yerlerde, bazen işte toplum içerisinde gezerken, onlarla bir aradayken yaptığı hallerde, şahsi işlerde malum boş kaldığı zamanlarda günün genelde sonuna bıraktığı işlerdi. Ama Hazreti Davud Aleyhisselam'a devamlı insanlar bir iş için gelirlerdi. Hazreti Davud Aleyhisselam bu kendi işi için ayırdığı vakti genellikle onlara hasrederdi. Böyle bir hali vardı. Yine bir gün ibadet hali üzereyken normalde ibadethaneye kimse girmezdi, kapıyı kimse zorlamazdı. Ancak bir olay gelişti. Kapıda açık olmamasına rağmen mabede, yani ibadethaneye iki kişi girdi ve aralarında husumetleştiler. Hazreti Davud Aleyhisselam'a bizim aramızdaki meseleyi çözüver dedi. Hazreti Davud Aleyhisselam da döndü, dedi ki ama şu an ibadet halindeyim, görüyorsunuz dedi. Yani şu an ibadetim var. İbadetin günü olmaz dediler. Yani sen ibadetini, bizim işimizi çözdükten sonra da yapabilirsin dediler. Ve biz seninle işi olmayan bir insanız. Yani biz bunun için geldik ama seninle bir işimiz yok. Kendi aramızdaki bir dava var. Bu davayı çözmek üzere mahkeme için geldik. Bize adaletle hükmet dedi. Hazreti Davud Aleyhisselam da tabii bu yine biraz önce söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'deki anlatımıyla, buyurun dedi o zaman Hazreti Davud Aleyhisselam. Davacılardan bir tanesi dedi ki bunlar iki kardeş. Birinin 99 tane koyunu var, kendisinin bir tane koyunu var. Dedi ki kardeşim bana haksızlık yapmak istiyor ve elimdeki tek koyunu da almak istiyor. Ve bu konuda aramızda bir münazara yaptık, tartıştık. Tartışmada da beni yendi ama bu koyun benim koyunum, ne yapayım diye davasını sundu. Hazreti Davud Aleyhisselam diğerini dinlemeksizin ortada bir haksızlık olduğunu hükmetti ve bir anda kararı verdi. Onlar da iki tarafta mutlu oldu, mesut oldu. Yani neticede bu hali sevdiler, hoşlarına gitti. Tek koyununu da almak istiyorsa sana zulmeder dedi Hazreti Davud Aleyhisselam. Onlar bu haliyle ayrılıp gittiler. Aslında Hazreti Davud Aleyhisselam bu hükümde isabet etmişti. Yani gerçekten biri diğerine bu anlamda haksızlık edecek gibiydi. Ancak bu hüküm vermede aceleci davrandığı için, karşı tarafı da dinlemediği için, hukuki meselenin bir kısmını duyup diğer kısmını duymadığı için aslında bir yanlış yapmıştı Hazreti Davud Aleyhisselam.
Bir usul hatası yapmıştı.
Usul hatası yapmıştı. Buna zelle diyoruz. Tabii bu şunu gösteriyor. Peygamberler beşerdirler. Onların kral da olsa, devlet başkanı da olsa, mülkiyetleri de çok zirvede de olsa ya da halin en yücesini yaşamış olsalar da Hazreti İdris Aleyhisselam gibi, Hazreti İsa Aleyhisselam gibi ya da Hazreti Peygamber gibi miracı da olsa neticede beşerdir. Beşerin de bazı noktada zaafları olacaktır.
Evet.
Onlara uluhiyet, yani ilahlık isabet etmesin diye. Onlara uluhiyet ve ilahlıkla
kusursuz bir varlık değerlendirme yapılmasın
diye, nispet edilmesin diye.
Çünkü bir örneklik teşkil edecek.
Kesinlikle öyle. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam'ı öyle yücelttiler ki haşa Allah'ın oğlu ifadesi. Üzeyr Aleyhisselam'ı öyle yücelttiler ki haşa Allah'ın oğlu ifadesi kullandılar. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu dediler. Yahudiler de Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu dediler. Bunlar Kur'an ifadesidir.
Evet.
Hazreti Peygamber de şöyle bir uyarıda bulunuyor. Övgü ve muhabbette öyle bir yere kadar gelin ki beni bana ait olmayan vasıflarla ifadelendirmeyin. Tamam, muhabbetiniz olacak, belki ona karşı sevginizde zirve olmayacak, şey olmayacak, sınır olmayacak, zirveye bir sevgi ulaştırılacak. Ancak benim Allah'ın kulu ve Resulü olduğumu unutmayın. Bana Meryem oğlu İsa'ya yapılan gibi hallerde izafe etmeyin dedi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tabii ki muhabbet olacak, tabii ki sevme olacak, tabii ki o bizim gözümüzün nuru, kalbimizin sururu olacak ama orada bir uluhiyet, yani ilahlık ifadesi üzerine izafe edilmeyecek.
Biz İslam Tefekkür Ufku programında şu günlerde iradecilik konusunu konuşuyoruz. İrade bahsini konuşuyoruz. Peygamberlerde ve nebilerde Allah-u Teala'nın bir korunmuşluğu var.
Kesinlikle.
Peygamber Efendimiz'i işte uzaklaştırıyor, uyuyakalıyor vesaire. Siyer Mektebi programlarımızda anlatmıştık bu meseleleri. Ama yine irade kendi ellerinde. Bir zelleye düşme mevzuları var yani. Bunu
tabii
demiş oluyoruz.
Söylemek lazım. Hata yapabilmek, iradeyi zelle ile yapabilmek, ebilmeklik gücü onlardan alınmış değil. Yani onların günah işlememeleri, günah işleyememeleri anlamına gelmiyor. Yani günah işleyememe iradesi, iradenin tamamen kaldırılması anlamına
geliyor. Bir melek vasfı yok yani.
İşte Efendimiz de ona dikkat çekiyor. Böyle bir vasfımız yok. Bizim de günah işleyebilme melekelerimiz, irademiz hareket halindedir. Biz onu Allah'ın bize vermiş olduğu hal üzere yönlendiririz. Nefsimizle biz o hal üzere terbiye ederizin karşılığıdır aslında.
Bir teşebbüsten sonra bir korunma var.
Korunma var. Teşebbüs edebilme gücü onlara veriliyor. Yani burada bir gücün yönlendirilmesi hadisesi söz konusu değil. İşte o yüzden Hazreti Davud Aleyhisselam burada yapmış olduğu müdahale o zellenin karşılığıdır. Çünkü bir şahsın ilahlaştırılmaması burada bizim önümüze aslında getirilen önemli bir örnektir. Evet.
Burada
acziyet vasfıdır aslında bu.
Dostlar da yanlış anlamamışsınlar. Yani teşebbüs etmiştir demiyoruz ne peygamberimize ne de diğer nebilere.
Teşebbüs edebilme gücü edebilme ve kudreti gücü ellerinde iradeleri vardır ama böyle bir teşebbüsleri asla olmamıştır.
Eyvallah.
Bu bunu gösterir. Yani bu da şunu ortadan kaldırır. Yani peygamber peygamberdir, beşerdir, abduhu ve resuluhu şekliyledir. Burada asla bir meleklik ya da iradenin Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesi hadisesi değildir. Onlar da Allah'ın imtihanlarına tabidirleri görmek adına bizim için bir misal teşkil ediyor. Bu önemli bir nokta aslında. Çünkü orada hüküm verirken aceleci olmamak, bir vakayı iyi anlamak, tarafları iki tarafı da iyi dinlemek ya da varsa birkaç tarafsa onları iyi dinlemek hükmü verme adına daha sıhhatli olur. Burada tabii şunu da görmek lazım. Burada Efendimizin de işaretleri vardır. Adaletle hükmeden kimselerin Cenab-ı Hakk'ın huzurunda yüksekçe minberlerde oturtulacağına dair yine Allah'a en sevgili olan adil idarecilerin olduğuyla alakalı. Tabi bunu sadece yönetimde söz sahibi olan işte bir devlet reisine ya da riyasette görev alan insanlara ya da herhangi bir kurumda vesaire görev almış hukukçulara ya da avukatlara, hakimlere değil, herkese bir örnek olarak görmek lazım. Bugün trafikteki yapmış olduğumuz hareketten evimizin önünde oturmamıza, kalkmamıza, çamaşır asmamıza kadar bize tesir eden bir durumdur. Yani bunu sadece şey olarak görmemek lazım. Yani bir zümreye has bir kullanım değildir bu. Bu idari vasfı olabilecek olan, bu bir annenin babanın evladının idaresi de olabilir. Bir iş yerinde bir yöneticinin idaresi de olabilir. Bir direksiyon başında şoförün idaresi de olabilir. Yani herkes için esas olan hallerden bir tanesidir bu. O yüzden Allah indinde adil olma vasfını kullanma, kendine yontmama hali kulun devamlı dikkatli olması gereken hallerden olmalı. Yani bu bir yönetim anlamında, idarecilik anlamında kullukum ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetihi dediği peygamberimizin her biriniz çobansınız, sürünüzden sorumlusunuz. Yani herkesin bir çobanlık yaptığı, vazife aldığı yer var. Ya bugün hiçbir fert bundan bağımsız değil. Her ferdin mutlaka bir sorumluluk alanı var. O sorumluluk alanını da gözetmekle mükellefiyeti var. Burada bir diğer mesele, Hazreti Davud Aleyhisselam'a iman ettiği söylenen ve Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Sebt olarak adlandırılan cumartesi ashabı meselesi var. Yine Davud Aleyhisselam'a onlar imanda söz vermişlerdi. Cumartesi günü de avlanmayacaklarına dair sözlerde bulunmuşlardı. Yine Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde daha çok Bakara suresiyle birlikte ifade edilen ayetlerle anlatılır bu cumartesi ashabı meselesi. Tabi bu da bizim için şu anlamda önemli. Biraz önce yönetici ve yönetici olabilme ve her ferdin kendi emri bil maruf ve nehyanil münkerini yapabilme gücüdür aslında o. İradesini, kudretini kullanma halini söyledik adil olma vasfıyla. Tabii her ferdin bunun yanında bir de bu kendi birey olarak, fert olarak vazifesi, bir de diğer içtimai vazifesinden bahsedilir. Bu olay bir nevi onu anlatır aslında. Bir kulun emri bil maruf ve nehyanil münkerde nerede durması gerektiğini. Bu böyle Mısır'la Medine arasında Medyen denilen bölgede yine cumartesi ashabı olarak tanınan bir topluluğun Hazreti Davud'a vermiş olduğu söze, yani Allah'ın vermiş olduğu, Allah'a karşı vermiş oldukları söze itibar etmemeleri ve bunu gasp etmeleri diyelim halinde ortaya çıkan bir cezanın nasıl olduğuyla alakalı. Bu aslında mühim bir ders. Çünkü hüküm bazen aklen yorumlandığında bizi hakikate ulaştırmıyor. Bir örnektir bu. Bu cumartesi ashabına şeytan şöyle bir vesvese veriyor. Diyor ki siz avlanmaktan sorumlu değilsiniz. Siz yemekten men edildiniz. Yani bir hükmü ortaya koyarken hükmün tabir yerindeyse parça bütün haline, parçayı bütünü parça haline getirip parçalayarak uyma değil, bütününü düşünerek uyma. Tu'minune bi kitabi külli. Yani tamamını düşünerek hareket etmek gerekiyor aslında. Çünkü şunu görüyorlardı. Cenab-ı Hak cumartesi günleri av yasağı vardı, balık avlanma yasağı vardı. Cumartesi günleri balıkları biraz daha fazlaca iltifatlandırıyordu, önlerine getiriyordu. Onların tabii emre itaatleri söz konusuydu. Sonra şeytan onları aldatınca üç kesim ortaya çıktı. Bunlardan birincisi Allah'ın emrine muhalefet edip o balıkları tutan ve balıkları yiyen kimseler. İşte bunlar aslında toplumu bozan küffar ehli. Bunlar tamamen emre itaat etmeksizin o da neymiş deyip kestirip atan kimseleri temsil ediyor. Evet. Bir diğeri balık avlamadılar ama bu balık avını, yasağını çiğneyenlere de emri bil maruf ve nehyanil münkerde de bulunmadılar.
Sessiz kaldılar.
Sessiz kaldılar. Yani ne halleri varsa görsün.
Evet.
Haline geldiler bunlar. İşte bugünkü halimizle şöyle düşünelim. İşte bir Gazze'miz var. Gazze'den bana ne? Benim Gazze diye bir meselem yoktur. Onlar ne olursa olsun kendi hallerine ne kalırlarsa kalsınlar beni ilgilendirmez demek asla bir iman karşılığı değildir.
Neme lazımcılık?
Neme lazımcılık asla. Yani bir müminin mümin kardeşine bir karşılığı mutlaka olmalıdır. Çünkü hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde innemel müminune ihvetun ayetleri de hadisleri de bize bunu anlatır aslında.
Evet.
Buradan bir pay çıkarmak lazım, hisse çıkarmak lazım. Bir diğeri tamam biz onların yani Allah'ın vermiş olduğu emre tabi oluyoruz ama gerisi de bizi ilgilendirmiyor. Yani toplum içerisinde biz sadece bu anlamda nötr kaldık. Yani biz avlanmıyoruz, emre itaat ediyoruz ama diğerlerinin yaptığı da bizi ilgilendirmez şekliyle duranlar. Bir kısım var, onlar da hem ilahi emre riayet ettiler, Allah böyle emrettiyse böyle devam edecektir. Hem de ikazlarda bulundular. Yani emri bil maruf ve nehyanil münkere devam ettiler. Bu anlamda baktığımızda Cenab-ı Hak bu toplumu helak etti. Toplum helak oldu ama helak olanlar ilk iki zümre oldu. Cenab-ı Hak üçüncü zümreyi muhafaza etti. Onlar korundular. İlk iki zümre emre itaat etmeyenlerle, emre itaat ettiğini söyleyip emri bil maruf ve nehyanil münkerde bulunmayanlar. Onlar Kur'an'ın ifadesiyle kunu kıradeten hasi'in maymuna çevrildiler, aşağılık birer varlık haline döndürüldüler. Niçin? Çünkü akıllarını ve iradelerini Allah'ın vermiş olduğu emri ilahi mucibince, emri ilahinin gereğince yerine getirmeksizin, kullanmaksızın kendi nefislerine ve şeytanın aldatmasına tabi oldular. Çünkü eğer hüküm, eğer nas olduğu hal ile kabul edilmezse ve tabi olunmazsa o zaman akli yorumlara girmeye başlıyor. Akli yorumlarda bir yerden sonra hükmü Allah korusun sapıttırmaya başlıyor. Bunu malumunuz işte İslam tefekkür ufku dersinde akıl ile ilgili olan o bahsi konuşurken konuşmuştuk, biraz izah etmiştik. Bu anlamda buradan çıkarılacak en büyük derslerden bir tanesi toplum içerisinde bir neme lazımcılık olmayacak. İki, asla ve kat'a bunu aslında bir almak lazım. Allah'ın emir ve yasakları göz ardı kulak arkası edilmeyecek. Allah ne verdiyse, Allah ne emrettiyse o kabul edilecek. İkincisi, Allah'ın emrini kabulle birlikte insanlara toplum içerisinde emir bil maruf ve nehyanil münker yapılacak. Bunun iki yönü var. Bir, kal ile bu tebliğ yapılacak. İki, hal ile bu tebliğ yapılacak. Hal ile tebliğ, insanların hayatta öğrenmiş oldukları, bu yaşamış oldukları hali misal teşkil edecek şekilde takdim olacak. Yani güzel bir ticaret, güzel bir ziyaret, güzel bir araç kullanım, güzel bir. Yani ahsen dediğimiz kıvamda Allah görüyormuşçasına ki görüyor, onun farkında olarak hayatına devam edecek. Evet.
Dediğini yapın, yaptığını yapmayın değil tarzında bir hayat yaşayışı olmayacak.
Olmayacak. Yani biz orada kal ile de bu uyarıları yapmakla mükellefiz. Yani toplumun bir hılful fuduli olmalı aslında. Hazreti Peygamber'in de dahil olduğu bir haldir o. Yani emri bil maruf ve nehyanil münkeri takip eden ayeti kerimenin ifadesiyle kuntum hayra ümmetin uhricet lin nasi ve te'murune bil maruf ve tenhenu alil münker dediği, içinizden bir grup mutlaka iyiliğe, böyle güzelliğe çağıran bir topluluk bulunsun dediği Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bir tavır, bir hal olmalı. Şunu da yapmamak lazım. Bunu A grubu yapıyor, B grubu yapıyor, C grubu yapıyor. Biz yapmasak da olur. Onlar nasıl olsa yapıyor. Ya da birileri yapıyor, biz yapmasak olur dememek lazım. Her ferdin kendi bulunduğu zümre içerisinde, her nerede olursa olsun, hangi işi yaparsa yapsın, bu sokakları süpüren bir kardeşimiz de olabilir, yukarıda devleti yöneten bir idarecimiz de olabilir. Evet. Her birimizin kendi bulunduğu vechede mutlaka bir emri bil maruf, nehyanil münker sorumluluğu vardır.
Gündemi olması lazım.
Gündemi de olacak, sorumluluğu da olacak. Bunun da farkında olması lazım. Böylece içtimai vazifesini yerine getirmiş olmaya çalışması lazım bu bağlamda.
Eyvallah. Hazreti Davud Aleyhisselam'dan bize bir miras var aslında hocam. Bir vazife var. Zaman zaman sizler belki sohbetlerinizde, programlarınızda bahsediyorsunuz. Savm-ı Davud dediğimiz bir hatıra var, bir miras var. Bunu oruç tutma şekli var. Bunu önümüzdeki hafta itibariyle konuşsak ve ondan sonra Davud Aleyhisselam'ın faziletleri var ve vefatı var. Vefatından sonra da işte Zebur'u konuşacağız ve daha sonrasında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi bize en güzel kelamı güzel okumak başlığıyla bir Kur'an-ı Kerim okumanın usulünü, adabını aslında.
Evet, hem sesle hem sadayla.
Sadayla.
Hem anlamıyla.
Anlamış, anlattırmış olacak. Önümüzdeki hafta bu mevzuları konuşmaya devam edeceğiz inşallah diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben gönlünüze
teşekkür ediyorum, sağlık. Allah razı olsun hocam.
Sizler de sağ olun. Çok sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Erhan Turan hocamla birlikte Nebiler Silsilesi programındaydık. Haftaya yine Hazreti Davud Aleyhisselam'ı konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.